أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insanlara muamelesi başlığı altında ailesine karşı olan ihtimamı, hanımlarına karşı olan sevgisi, muhabbeti, alakası ve onlara Allah'ın dinini öğretmesi, onları eğitmesi hususuna örnekleriyle devam ediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hanımlarının talim ve terbiyesinde daha ziyade sohbet usulünü tercih ederdi. Efendimiz aleyhisselam zaten ashabını da hep bu yolla terbiye etmiştir. Bundan dolayı da Efendimizin yakın arkadaşlarına, ona inanmış olan beraberindeki insanlara sohbet kökünden gelen sahabe ve ashab ismi verilmiştir. Ve onlar o isimle meşhur olmuşlardır. Sahabe-i kiram, ashab-ı kiram, ashab-ı nebi diye bu isimle anılmışlardır, meşhur olmuşlardır. İşte sahabe-i kirama bu ismin verilmesi Efendimiz aleyhisselam onları hep sohbette yetiştirmiş olmasındandır. Sevgili Peygamberimiz, onun bir sohbet adabı vardı. Cenab-ı Hakk'ın ona öğrettiği, talim ettiği sohbet adabı vardı. O şekilde arkadaşlarına Allah'ın ayetlerini okurdu. Erkekler olsun, kadınlar olsun ayetlerini okurdu. O ayetleri çok tane tane tertille tilavet ederdi, okurdu. Sonra ayet-i kerimelerin anlamını beyan ederdi. Efendimizin beyan görevi de vardı. Orada anlaşılmayacak hiçbir kapalı alan bırakmazdı. Herkes Efendimiz Aleyhisselam'ın sohbetinde mest olurdu. Hayran kalırdı. Feyizle dolardı. Ama sahabe-i kiram da sevgili peygamberimizi böyle can kulağıyla dinlerlerdi. Hatta naklediyorlar. Diyorlar ki Efendimiz'i o şekilde dinlerdik ki böyle başlarımızı eğerek tevazu içerisinde ve tam bir kalbi irtibat içerisinde öylesine dinlerdik ki adeta başımızda bir kuş var. Başımıza bir kuş konmuş. Böyle hafif bir sallanacak olsa kuş uçup gidecek. O kuşu uçurmamak için nasıl bir insan dikkat ederse, dikkatli oturursa o şekilde hiç kıpırdamadan tam bir dikkat içerisinde sevgili peygamberimizi dinlerdik buyuruyor. Şimdi konuşan Efendimiz Aleyhisselam, sohbet yapan Efendimiz Aleyhisselam, dinleyen sahabe-i kiram ve dinleme şekilleri de bu biçimde, bu tarzda. Böyle olunca da o sohbetler fevkalade feyizli, bereketli olurdu, yetiştirici olurdu. Bunun zaten tesirin ne kadar büyük olduğunu sahabenin üzerindeki etkisinden anlamış oluyoruz. İşte sevgili peygamberimiz bütün sahabesini terbiye ettiği o sohbet yöntemiyle, metoduyla aynı zamanda ailesini de o şekilde terbiye ederdi, onlara öğretirdi. Bundan hareketle Allah dostları da tabi Efendimiz Aleyhisselam bu sohbet yöntemini kullandığı için gerek ailesi hakkında gerek efendim ashabı hakkında aynı şekilde özellikle tasavvufi akımlar, tasavvuf mektepleri Efendimiz Aleyhisselam'ın bu yöntemini benimsemişlerdir. Allah dostları da hep talebelerinin yetişmesinde bu sohbet metodu üzerinde hassasiyetle durmuşlardır. Hatta Şah-ı Nakşibend Hazretleri tarikuma der sohbet est, bizim yolumuz sohbetle kayımdır buyurmuşlardır. Yine tasavvufi mekteplerde, medreselerde bu sohbet üzerinde çok da durulduğunu, ehemmiyeti üzerinde çok da durulduğunu görmekteyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının her biriyle baş başa sohbet ettiği gibi onları bir araya toplayarak da sohbet etmiş, bu uygulamasına, bu adetine hayatı boyunca devam etmiştir. Demek ki bu sohbeti de her vesileyle ve her fırsatı değerlendirerek yapıyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani bunlar bir araya gelemezse sohbeti bırakayım demiyor. Tek tek de onlara sohbet ediyor. Tek tek onlara yapması gereken şeyleri hatırlatıyor, öğretiyor, eğitiyor onları. Ama fırsat buldukça da onları bir araya getirip toplu halde de onlara sohbet ediyordu. Ve hiçbir zaman Efendimiz bunu terk etmedi, bırakmadı. Her sabah mescitten çıktıktan sonra ve her ikindi namazını müteakip hanımlarını tek tek ziyaret ederek kısa bir müddet onlara sohbet ederdi. Akşamları ise diğer hanımları yanında kalacağı hanımın odasına gelerek Efendimiz Aleyhisselam'dan yine feyiz alırlardı. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellemin en mühim vazifesi tebliğ ve terbiye olduğu için hayatı ilahi hakikatlerin insanlara ulaştırılması ile geçmiştir. Herkesten önce kendi ailesini hayatın fitnelerine karşı uyarmış, ahirette hazırlanmaları için de hep teşvikte bulunmuştur. Ümmü Seleme radıyallahu anha, Resul-i Ekrem Efendimizin bir gün hanımlarını telaşla ve tedirgin bir şekilde ikaz ettiğini şöyle nakletmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gece uyandı ve Subhanallah, bu gece ne fitneler indirildi ve nice hazineler açıldı. Uyanın ey hane halkı, dünyada nice giyinmiş kadınlar vardır ki ahirette üryan, çıplak olacaklardır buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Tabi sevgili peygamberimize vahiy geliyordu. Gerek Kur'an vahyi, gerek sünnet vahyi. Efendimiz Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam gelip ona bilgiler getiriyordu. Efendimiz Aleyhisselam'ın rüyaları oluyordu. Efendimiz'in rüyaları, tabii ki peygamber rüyaları vahiyden bir parçaydı ve sadık rüyalardı. Farklı yollarla Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'a böyle geleceğe ait, gaybe ait olayları, hadiseleri, vuku bulacak fitneleri gösteriyordu. Efendimiz gerek ailesi gerek ashabının da bu noktalarda böyle ileride gelecek fitneler karşısında ikaz ediyordu. Burada da Efendimiz Aleyhisselam görmüş olduğu bu rüya veya kendisine gelen bilgiler ışığında hane halkını ikaz ettiğini, onları uyardığını, uyandırdığını görüyoruz. Bir de özellikle tesettüre karşı bir uyarıda bulunduğunu görüyoruz. Nice giyinmiş kadınlar var ki ahirette onlar üryan olacak buyuruyor. Yani kâsiyatun âriyatun, bir başka hadis-i şerifte böyle buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Çok zamanımıza ışık tutan, ne kadar mühim bir Efendimizin beyanı. Kâsiyatun âriyatun, giyinmiş çıplaklar anlamında. Dolayısıyla bir tesettürün tesettür olması için onun Allah'ın emrine uygun, İslam'ın tesettür ahkamına uygun olması gerekmektedir. Gerek kadının diyeyim iç giyimiyle, gerek dış giysisiyle, yani dışarı çıktığı zamanki efendim üzerine alacağı giysisiyle, gerek başörtüsüyle, gerek elbisenin dar olmaması, yani uygun biçimde geniş olmasıyla, gerek renk itibariyle, bunlar İslam dininin uygun gördüğü, Efendimiz Aleyhisselam'ın öğretip, gerek Ezvac-ı Tahirat, Efendimiz Aleyhisselam'ın eşlerinin, gerek sahabe hanımlarının uyguladıkları şekilde olmalı ki bu tesettür olmuş olsun. Yoksa diğer türlü zahiren bir tesettür var görüp de gerek diyelim şıklığıyla, gerek renkleriyle, gerek diyelim ki dar oluşuyla farklı yönlerden o tesettüre muhalif şeyler olursa, bu korkarız ki Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurmuş olduğu nice giyinmiş kadınlar vardır, ahirette çıplaktırlar grubuna girme tehlikesi olabilir. Dolayısıyla bu kişinin Allah'a, ahirete imanıyla alakalı bir şeydir. Bir insanın kalbinde Allah'a, ahirete iman ne kadar kuvvetlenirse ona göre amelleri de, tesettürü de, diğer ahlakı ve amelleri de güzelleşecektir. Bir defasında Ayşe validemizi günahlardan sakındırırken şu dikkat çekici ifadeleri kullanmıştır. Ya Ayşetu iyyaki ve muhakkiratil a'mali fe inne leha minallahi taliben. Ey Ayşe, küçümsenen işlerden, önemsenmeyen en küçük günahlardan dahi sakın. Zira Allah katında onları gözetleyip kaydeden bir melek vardır. Yani burada tabi meseleye sahabenin yaklaşımı vardır. Bir de münafıkların yaklaşımları vardır. Sahabe Efendimiz Aleyhisselam'ın tahtı terbiyesinde öylesine bir noktaya gelmişlerdi ki hep münafık olmaktan korkarlardı. Günah işlemekten çekinirlerdi, korkarlardı. Ellerinde olmadan bir hata, bir günah sadır olsa onlardan en küçük bir günaha bile şöyle bakarlardı. Sanki başlarına büyük bir dağ böyle dikilmiş ve düşecek, yıkılacak ve onlar altında ezilip kalacaklar. En küçük günahlarını böyle büyük bir dağ gibi görürlerdi. Ve o şekilde o günahların sakınmaya çalışırlardı. Münafıkların olaya yaklaşımı biraz farklıydı. Onlar büyük bir günahlar işlerlerdi. Ama o büyük günahları sanki böyle bir sinek ısırığı gibi, bir efendim karınca ısırığı gibi hafif olarak telakki ederlerdi. Efendimiz Aleyhisselam işte bu noktada uyarıyor Ayşe validemizi. Ayşe validemiz tabii günah işleyen insan değil ama Ayşe validemiz üzerinden bütün bizleri, yani bütün kadınları ikaz ediyor, uyarıyor. Yani günahın küçüğü büyüğü olmaz. Kime karşı işlenene bakmak lazım. İşlenen her günah, kıymetli değerli dinleyenlerimiz, bizden sadır olan her günah, küçük olsun büyük olsun, bu Allah'a karşı sadır olmuş günah demektir. Günah Allah'a karşı işlenir. Yani yapılan her suç, her günah, onun muhatabı Allah'tır. O günah Allah'a karşı istenmiştir. Çünkü o günahı yasaklayan, onun yapılmasını uygun görmeyen, velev ki mekruhlar olsun, o Allah Celle Celaluhu Hazretleri'dir. Onun dinidir. Dolayısıyla günahın küçüğüne büyüğüne değil, onu kime karşı işlediğimize bakarak ondan uzak durmamız lazım. Efendimiz Aleyhisselam da bu noktada Ayşe validemizi uyarmış olmaktadır. Yine bir kelamı kibar olur ama bu ayetlerden, hadislerden süzülmüş olan bir sözdür. La sagira ma'al ısrar ve la kebira ma'al istiğfar. Yani insan küçük günahları küçük görür de devam edecek olursa bu günahlar zamanla kişiyi büyük günahlara sevk edebilir. Yani ısrarla beraber küçük günah küçük olarak kalmaz. O zamanla büyük günahlar haline dönüşebilir. Dolayısıyla bundan kaçınmak gerekir. وَلَا كَب۪يرَ مَعَ الْاِسْتِغْفَارِ Ama bir insan eğer istiğfara devam edecek olursa da Allah'ın izniyle Cenab-ı Hak onun büyük günahlarını bile affedebilir, affeder. Çünkü ayet-i kerimede اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعًا Allah bütün günahları affedecektir diye bir müjdesi de Cenab-ı Hakk'ın vardır. Yine ayet-i kerimede وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَّمُوا اَنْفُسَهُمْ Bir grup Müslümanlar da var ki onlar bir fahişe, bir çirkin iş işledikleri zaman veyahut da bir günah işleyip nefislerine zulmettikleri zaman Allah'a istiğfar ederler. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Ve bile bile yaptıkları o günahlarda ısrar etmezler. O günahlardan vazgeçerler. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ Günahlarda Allah'tan başka kimse affedemez buyuruyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimede. Dolayısıyla kıymetli dinleyenlerimiz, günahın büyüğü küçüğü olmaz. Bunun kime karşı işlendiği çok önemlidir. Dolayısıyla gücümüz yettiği kadar gözümüzü, kulağımızı, elimizi, ayağımızı, dilimizi, midemizi günahlardan uzak tutmanın cehdi gayet içerisinde olmalıyız. Ama Cenab-ı Hak bu konuda tabii bir müjde daha veriyor. Özellikle ayet-i kerime büyük günahlar küçük günahları ayırıyor. Büyük günahların kaçınmanın çok da önemli olduğunu beyan ediyor. Nisa suresinin 31. ayet-i kerimesinde Estağfirullah İn tecitenibu kebaira ma tunhevne anhu nükeffir ankum seyyiatikum ve nudhilkum mudhalen kerime. Eğer sizler günahların büyüklerinden, büyük günahlardan sakınırsanız, işte Allah korusun zina gibi, cana kıymak gibi, ana babaya isyan gibi, içki içmek gibi, Allah'a şirk koşmak gibi, savaştan kaçmak gibi, böyle gerek ayet-i kerimelerde, hadislerde sayılan böyle büyük günahlardan kaçınırsanız, nükeffir ankum seyyiatikum, biz de sizin küçük günahlarınızı örteriz, onları bağışlarız. Ve nudhilukum mudhalen kerima, sizi güzel cennetlere, güzel makamlara, mevkilere ulaştırırız, cennetlere götürürüz diyor Cenab-ı Hak. Yine ayet-i kerimede innel hasenat yuzibine seyyiat, siz namazları kılmaya ihtimam gösterin, iyilik yapmaya ihtimam gösterin. İnnel hasenat yuzibine seyyiat, çünkü yapılan iyilikler, güzellikler, hasenat günahların affına sebep olur diyor ayet-i kerimede. Yine buyurulmuş oluyor. Dolayısıyla burada Efendimiz Aleyhisselam Ayşe validemizse, ama onun üzerinde de hepimize günahların sakınma noktasında bir ders veriyor. Ama burada yine Efendimizin tek tek hanımlarını bu noktalarda uyardığını, ikaz ettiğini, terbiye ettiğini, eğittiğini de onun da bir örneğini görmüş oluyoruz. Şer'i hususların üretilmesine daha çok önem veren Resul-i Ekrem Efendimiz bilhassa itikadı mevzularda, inançla ilgili hususlarda hemen müdahale ediyordu. Ayşe radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Üzerinde resim olan bir yastık almıştım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kapıda durdu ve içeri girmedi. Efendimiz aleyhisselam, peki Ayşe annemizin, validemizin yanına girecekleri, onun hücresine gireceklerdi. Bir yastık, yastığın üzerinde resimler var. Efendimiz aleyhisselam kapıda o resimli yastığı görünce kapıda bekliyor, içeri girmiyor. Dedim ki ya Resulallah, bir günah işlediysem Allah'a tövbe ederim. Efendimiz, bu yastık da neyin nesi? Nereden aldın bunu? Böyle bir resim, üzerine resim bunun yastığı niye aldın? Nereden aldın tarzında. Üzerine oturman ve yaslaman için aldım. Senin için aldım ya Resulallah. Yani buraya oturasın, yaslanasın ve istirahat edesin, rahat edesin diye aldım dedim. Efendimiz buyurdu ki, bu resimlerin sahipleri kıyamet gününde azaba düçar olacaklardır. Onlara yarattığınız şeylere can verin denilecektir. Ayrıca melekler içinde resim olan eve girmez buyurdu. Buhari Libas 92. Şimdi burada tabi işte bu resimle alakalı, suretle alakalı işte Buhari rivayeti ve sahih sağlam bir rivayet. Şimdi öyle bir dönemde yaşıyoruz ki, öyle bir çağda yaşıyoruz ki, yani şey, fakat doğru olan Efendimiz Aleyhisselam'ın beyanıdır. Doğru olan bizim kaynaklarımızın sahih olarak, doğru olarak bize aktardığı dini bilgilerdir. Dini naslardır, ayetlerdir, hadislerdir, dinin ahkamıdır. Çünkü biz bunlara göre davranmak durumundayız. Çünkü ölümlü varlıklarız ve hayatımızın hesabını Allah'a vereceğiz. Ve bu hesap da İslam'ın ahkamına göre bize sorulacak. Kur'an-ı Kerim'in ahkamına, İslam'ın ahkamına göre sorulacak. Dolayısıyla hiçbirimizin ya artık günümüzde böyle resimli yastıktır, resimli efendim perdedir, şunlar artık bunun lafı olur mu falan tarzında böyle bir itiraz hakkımız yok. Bizim üzerine düşen vazife Allah'ın dinini sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öğrettiği şekilde doğru bir şekilde öğrenmek, gereğini yapmak, kulluk imtihanımızı hakkıyla verebilmek ve yarın o büyük hesap günü, yevmul hesap, yevmul din, orada yüzümüzün hakkıyla hesabımızı vermektir. Her Müslümanın gönlünde bu niyet olmalı, bu endişe olmalı, bu korku olmalı. Yoksa çağımızın da ortaya çıkan bir kısım şeyleri, ne yapalım bu umu belvadır gibi bir yaklaşım dini konulara doğru değil. Ama burada bu resimle alakalı Tecid-i Sarih'te, Buhari'nin efendim muhtasarı ve onun da efendim tercüme ve şerhi olan Tecid-i Sarih tercüme ve şerhinde bir izah yapılmış. O izahı nakletmek istiyorum. Peygamber Efendimizin resmi ve resimli şeylerin istimalini, kullanımını kesin bir şekilde yasaklamasının hikmeti, müşriklerin resim ve tasvirlere, suretlere tapmaları sebebiyle zihinlerde küllenen eski hatıraların canlanmasına mani olmaktır. Bu konuda Efendimiz Aleyhisselam gerçekten çok şiddetli bir şekilde karşı çıkıyor. Resmi, resimli eşyaları bunları yasaklıyor. Fakat bunun efendim bir perde arkası var, tarihi arka planı var. O toplum, Mekke toplumu, Medine toplumu putperest bir toplum. Ve her şeyi tapıyorlar. Yani yıldıza, güneşe, aya taptıkları gibi yaptıkları, elleri yaptıkları işte putları tapıyorlar. Hatta efendim hurmadan yaptıkları böyle küçük küçük şekillere tapıyorlar. Resimlere, kabirlere tapıyorlar. Kabristan'a gidiyorlar. O efendim ataların, babaların kabirlerine tapıyorlar. Onlara hürmet ediyorlar. İşte efendim secde ediyorlar, el sürüyorlar. Yani İslam'ın yasakladığı şekilde bir şirk unsurları çok yaygın vaziyette. Dolayısıyla böyle bir yani artık efendim her şeyin kendilerinin put olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Bir toplumdan bahsediyoruz ve sevgili peygamberimiz tevhid inancını getiriyor. O toplumu, o putperest toplumu tevhid inancına taşımak üzere bir mücadele veriyor. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam bakınız o tebliğin ilk yıllarında sevgili peygamberimiz kabirleri ziyarete yasakladı. Biliyoruz. Uzun bir dönem ta Medine'ye varıncaya kadar belki 15 yıl boyunca 10 yıldan daha fazla kabirleri ziyaret Efendimiz yasakladı. Ben size diyor kabile gitmenizi yasaklıyorum. Sadece kadınlar değil erkekler de böyle. Niçin yasaklıyor? Çünkü insanlar gidiyorlar kabristana oradaki kabirleri tapıyorlar. Veya onlarla övünüyorlar. Orada haram işliyorlar yani. Öyle inanç açısından efendim tehlike durumuna söz konusu oluyor. Bunun önünü geçmek için Efendimiz Aleyhisselam kabirleri ziyareti yasaklıyor. Medine döneminde artık insanlar kabirlere tapmanın doğru olmadığını, bu tür şeylerden kurtulmaya başlayınca, bunları öğrenince ve işlerini sindirince Efendimiz Aleyhisselam "Kuntu nehaytukum an ziyaretil kuburi fezuruha." Ben sizi daha önce kabile ziyareti yasaklamıştım. Artık bundan böyle ziyaret edebilirsiniz buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Bu sözü önceki sözünü kaldırmış oldu. Şimdi resimlerde böyle. Yani resimlere tapan, suretlere tapan bir toplumdan bahsediyoruz. Ve Müslüman olanlarda da yine bu tür efendim görüntüler, resimler, suretler cahiliye döneminden kalan, içlerinde kalan o putperestlik derindeki duyguları harekete geçirme tehlikesi de söz konusu olabilir. İşte zihinlerde kündelen eski hatıraların canlanmasına mani olmak üzere Efendimiz Aleyhisselam resim, heykel, suret bunların hepsini yasaklıyor. Bununla ilgili çok rivayetler var. Bizim bahsettiğimiz rivayette Buhari Libas 92. bapta geçen rivayet. İslam dininin her ne surette olursa olsun az çok şirk ile şaibedar olmaması, böyle bir efendim şüpheye yer verilmesi Resul-i Ekrem Efendimizin büyük bir kıskançlıkla yani gayretle ihtimam gösterdiği bir konuydu. Bununla birlikte resmi şiddetle yasaklayan bu hadis-i şerifler İslam'ın ilk günlerinde varet olmuştur. Fakat İslam'ın şirke galebesi yani tevhid iyice yerleştikten sonra artık tevhid inancı şirke galip geldikten sonra resmin tazim ifade etmeyecek bir surette kullanılmasına müsaade edilmiştir. Kamil Miras'ın Tecrisar 2. cilt 316, 318 ve yine 6. cilt 414-421. Sayfalarda yapılan izahı. Zira mecellenin 39. maddesinde ezmanın tağayyürü, zamanların değişmesiyle ahkamın tağayyürü, hükümlerin değişmesi inkar olunamaz denilmektedir. Bununla beraber İslam ahlakına ve adabına aykırı resimlerin bugün de yasak olduğu hususunda şüpheye mahal yoktur diye efendim bir bilgi yer alıyor burada. Yani bu konuda bir Müslümanın böyle efendim sınırsız bir şekilde bir hür ve özgür anlayışa sahip olması doğru değil. Dikkat etmek lazım. Ve bizim dinimiz, bizim medeniyetimiz, kültürümüz suretten resimden ziyade daha böyle bizi tevhide götürecek şekiller, eserler ve mimari eserler Hüsnat gibi, Ebru gibi, diğer efendim işte mimaride kullandığımız diğer enstrümanlar gibi ona önem verdiğini, tevhidi engelleyecek, tevhide zarar verecek şekillerden, görüntülerden ve yönelişlerden de uzak durduğunu görüyoruz. Öylesine tevhid merkezli bir hem dini anlayışımız hem kültür medeniyet anlayışımız yükselmiştir ve ortaya çıkmıştır. Ona sahip çıkmamız gerekiyor ama Hristiyan dünyasına baktığımız zaman Hristiyan dünyası tamamen böyle yani resim, şekil, heykel tarzında efendim o şeyin çok yerleşik olduğunu da görüyoruz. Burada İslam sanat anlayışıyla Batı, özellikle Hristiyan sanat anlayışı arasında da taban tabana zıt bir yöneliş olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, Fahri Kainat Efendimizin hanımlarını uyarması ikazı ilgili bir diğer örnek de şöyledir. Yani hem inanç noktasında uyarıyor, işte bu resimli yastık konu örneğini gördüğümüz üzere, yine başka hususlarda, yine iffetle alakalı, örtünmekle alakalı hususlarda bir aykırı bir durum veya uygunsuz bir durum söz konusu olunca Efendimizin onu dikkate aldığını, hemen o konuda bir uyarısını yaptığını, onu tahsis ettiğini görebiliyoruz. Bu da yine biraz aile hayatı, kadın erkek ilişkiye ilgili bir misal. Ümmü Seleme radıyallahu anha diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımdaydı. Evde de kardeşim Abdullah ile bir muhannes, bir kişi daha var. Buna muhannes deniyor ama manası şu: erkekliği olmayan, ahlakını, hareketlerini, sözlerini ve şeklini kadınlara benzeten bir kimse. Yani o yönde bir efendim eksikliği olan bir kişi. Kardeşim diyor, Abdullah ile diyor, bu tarzda bir kişiyi, muhannes konuşuyorlardı. Bu şahıs kardeşim Abdullah'a, ey Abdullah, şayet yarın Allah Taif'in fethini müyesser kılarsa ben sana Gaylan'ın kızını göstereceğim diyerek onun bazı kadınlık vasıflarını anlatmaya başladı. Yani adam muhannes ama demek ki yani dilinde var. Yani bu tür şeyleri falan konuşabiliyor. Böyle uygunsuz şeyler konuşuyor. Bu konuşmasını Efendimiz duyuyor. Bu muhannesin bu sözlerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyleleri bir daha yanınıza girmesin buyurdu. Tamam, belki erkekli olmayabilir, belki diyelim ki nihai olarak bir zarar söz konusu olmayabilir ama yani ahlak itibariyle zafiyetleri olan bir kişi olduğu anlaşılıyor. Böyle birisinin yani Efendimizin yani hani saadetlerine girmesi, Efendimizin eşleri yanında bulunması, bile ki Abdullah'ın arkadaşı olarak yani orada bulunmuş olsa bile böyle ahlaki zafiyeti olan insanların oralarda bulunması Efendimiz hoş görmüyor ve yasaklıyor. Bir daha diyor bu tür şeyleri buraya yaklaştırmayın, yanınıza girmesin buyuruyor. Bu sözüyle Efendimiz Aleyhisselam muhannesleri kastetmişti. Bundan sonra o şahsın Ümmahat-ı Mümin'in evlerine girmesi de yasaklanmış oldu. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde de yanına ama sahabesi geldiğinde hanımlarına perde arkasına çekilmelerini emretmiştir. Bu da Abdullah İbni Ümmü Mektum radıyallahu anh Efendimiz. Henüz tesettürle alakalı ayetler gelmemiş. Gerek Nur suresi, gerek Ahzab suresi ve ilgili ayet-i kerimeler gelmemiş. Ve normal, kültürel olarak Efendimiz'in eşlerin bir giyimi söz konusu, örtünmesi söz konusu. Bir de aile içerisinde bulunuyorlar. O sırada yani Efendimiz'in eşleri normal tesettürlü halde değil de biraz daha böyle diyeyim ki rahat bir durumdalar. Ama sahabi tak tak böyle yürüyüp geliyor Efendimizin ve eşlerin yanına geliyor. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki kalkın diyor, örtünün diyor. Belki boyunlar açık olabilir. Belki yani böyle tam bir açıklık değil de kısmi bir açıklık diyelim. Kalkın diyor, örtünün diyor. Dizire birisi buraya bir yabancı geliyor. Ayşe Validemiz diyor ki ya Resulallah diyor, gelse ne olacak diyor. Onun diyor ama gözleri diyor görmüyor diyor. Gelse bizi görecek, göremeyeceği için de bizim kalkmamıza, giymemize aslında gerek yok demek istiyor. Ama sevgili peygamberimiz buyuruyor ki o ama peki siz de mi amasınız? Yani o ama tamam, belki görmeyecek, göremeyecek ama siz de mi amasınız? Hayır, siz görüyorsunuz. Demek ki burada bir kadının diyelim ki bir kısım yerleri açık vaziyette, kapalı vaziyette bir erkeği görmesiyle bir kısım yerleri açık vaziyette bir erkeği görmesi arasında duygu itibariyle de bir fark olacağını Efendimiz Aleyhisselam ne yapıyor? İşaret etmiş oluyor. Biraz psikolojik bir durum ve bu konuda uyarıda bulunuyor sevgili peygamberimiz. Buna da müsaade etmiyorlar. Cenab-ı Hak inşallah bizleri her hususta olduğu gibi gerek kendi eğitimimiz, gerek efendim aile efradımızın eğitimi, gerek diğer insanların hakkı hakikati güzel şeyleri öğrenmesi noktasında sevgili peygamberimizin yaptığı şekilde bu dikkati göstermeyi, bu güzel yöntemlerle irşat, tebliğ, İslam'ı öğretme ve eğitme faaliyetlerimizi yapabilmeyi Cenab-ı Hak bize nasip etsin diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.